Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Mehmet Özakkaş, operatör doktor, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı. Mehmet Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mehmet Hocam, dinleyenlerimizden gelen soruları biriktirmiştik. Daha önceki programımızda arz ettiğimiz gibi bunları soruyoruz şimdi arka arkaya size. Direkt programa başlayayım ben müsaadeniz olursa. Çünkü enteresan bir soru, çok sorulan bir soru, çok kafa yoran bir soru. Baş ağrısının sinüzitten mi migrenden mi olduğunu nasıl anlarız? Çünkü sinüzittense kulak burun boğazı ile ilgilenelim, antibiyotik kullanalım, çok olmadı ameliyat olalım. Ama migrendense çok farklı tedavi modaliteleri var. Nasıl ayırt edilir hocam? Öyle bir düz muayeneyle, konuşmayla anlaşılabilir mi?
Şimdi efendim tabii ki burada anamnez dediğimiz hastanın kendi şikayetini ifade etme olayı çok önemli. Yani migren dediğimiz veya böyle hani gerilim tipi baş ağrıları deniyor esasında nörolojide. Gerilim tipi baş ağrıları çeşitli tipleri var. Yani bu tabii tipleri neler olduğunu söylemek çok da beni aşar, bana düşmez. Ama yani bunlar daha çok mesela stres, sıkıntı, aşırı sinirlilik hali gibi hadiselerden sonra artan şeylerdir. Veya işte nasıl diyelim, bazı insanların bu auralı migren deniyor veya aurasız migren deniyor. Baş ağrısının geleceğini önceden tahmin etme gibi, içine bir sıkıntı hissi girmesi falan gibi. Yani bir 3-5 dakika öncesinden baş ağrım başlayacak diye insanlar hissedebiliyor böyle. Veya işte bazen migren tetikleyici bir faktör olabiliyor. Aşırı ses, aşırı ışık veya bir gürültü. Böyle geceliğin bir ağlamasını tutması, bir anne de stres yapabiliyor, öyle bir baş ağrısı tetikleyebiliyor. Yani bunu tabii ki hastalarda sorarak böyle şeyleri ifade etmek lazım. Bazen böyle baş ağrıları, gerilim baş ağrıları ailesel olabiliyor, biliyorsunuz işte annede babada filan migreni olanlar, nörolojik baş ağrısı olanlar. Ama şöyle bir şey var ki tabii ki hani böyle baş ağrılarını bazı çevresel faktörler de artırıyor. Bunlardan birisi de sinüzit. Yani bir insanda zaten bir hani sinüzit varsa migreni de artırıyor. Yani çünkü stres yapıyor bünyede belki de. Hani sinüzit hastalığı çok hapşırma, öksürme, burun tıkanıklığı, balgamlı öksürük. Yani bunlar zaten muayenede belli eder kendisini. Ya ben işte ara ara sinüzit geçiriyorum. Şu an yok ama bir ay önce ağır bir sinüzit geçirdim. Şimdi kurudu gibi. Yalnız bu baş ağrım devam ediyor. Veya migrenim var da ama böyle bu mevsimde artıyor. Mesela yani işte soğuk havalarda olsun veya alerjisi olan insanların alerji mevsimlerinde baş ağrım artıyor dediği zaman bakmak lazım. Yani hani bir migreni belki işte gerilim tipi, yarım baş ağrısı veya işte küme tipi baş ağrıları vardır ama bunu tetikliyordur. Yani bir hatta diş çürüğü bile migreni tetikleyebilir bir insan.
Canı yanınca?
Ha, canı yanınca başı da ağrıyordur. Tabii ki hani iş kaygısı, ne bileyim iş güç kaygısı falan gibi şeyler de varsa, bir sinirlerde biraz böyle hassassa bir insanın daha da iş çekilmez hale geliyordur. Burada tabii ki şöyle, migren zannedilip de kulak burun boğazda çözdüğümüz çok hasta var. Yani mesela benim ya eskiden beri başım ağrır, migren ama kurtulamıyorum. Ağrı kesici alıyorum, geçmiyor. Veya nörolojiye gittim, bir sakinleştirici ilaç bile verdi ama geçmiyor.
Halbuki sinüziti varmış.
Gelince bir bakıyoruz, bazen burnunda kemik eğrili oluyor. Yani basit bir deviasyon dediğimiz hadise.
Bunlar da baş ağrısı yapıyor.
Baş ağrısı yapıyor efendim. Yani konkabülloza dediğimiz orta konkanın aşırı şeysi, büyümesi, şişmesi. Yani bu gerçekten bir mesela. Bu hastalarda genellikle esasında biz ortam değişikliğinden baş ağrısının olduğunu anlıyoruz. Mesela hastaya sorduğumuz zaman, ya sen soğuktan sıcağa girdiğinde veya sıcaktan soğuğa çıktığında başın ağrır mı? Mesela evden dışarı çıktın, rüzgar.
Ağrıyorsa bu neye alamet hocam?
Ha, işte burnunda bir sorun var olabiliyor. Hmm. Çünkü burnundaki hani burun derisinin, mukoza dediğimiz burun derisinin birbirine dokunması bile parasempatik inervasyon deniyor, biliyorsunuz. Yani bizim elimizde olmayan sinir sistemi, kendi otonom çalışan.
Otonom
yani.
Çalışan.
Ha, bize bağlı çalışmayan sinir sisteminde uyarıya sebep oluyor. Yani burnun içindeki derilerin birbirine yapışması gibi. Yani burada bir kemik eğriliği varsa karşısındaki burun etine batıyordur arada. Bu neden oluyor? Soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa, koku, rüzgar. Mesela hastaları çok hemen oradan yakalarız mesela. Senin mesela yazın bir klima soğuğu geldiği zaman başın ağrır mı? Veya arabayla yolculuk yapıyorsun, rüzgar geldi, pencere açık, yolculuk yaptım, başın ağrıyor. Veya arabanın klimasını hani bana doğru gelmesin, başıma gelmesin, başımı ağrıtıyor, burnuma gelmesin, aman şu tarafa çevir diyorsanız, o zaman burnunda o zaman sıkıntı bakıyorsun var. Sıkıntı var. İşte ya sinüzit ya burun etlerinde aşırı yapışma, irilik veya işte ne bileyim kemik eğriliği falan gibi, deviasyon gibi, onları oradan yakalıyoruz. Böyle sorunları çözdüğümüz zaman inanır mısın 3 gün sonra, ameliyattan 3 gün sonra başım ağrısı geçti diyenler var.
Yoksa yani bıraksanız migrenim diye senelerce sabrediyor.
Çok yakalıyoruz öyle.
Peki. Teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam. İkinci sorumuza geçelim. Burunda kaşıntı ve hapşırık, burunda kaşıntı ve çok hapşırma şikayetleri için ne yapmalıyım?
Şimdi efendim, burunda kaşıntı ve hapşırma tabii ki hasta biraz...
Aynı kaynaktan olan şeyler gibi şikayetler.
Evet tabii. Esasında hasta biraz da kendinin doktoru olacak. Yani herkesin bazı maddelere, ortama karşı bir hassasiyeti olabilir. Mesela kolonya. Yani kolonya tutulunca hapşırıyorsa, yani işte o kolonyadaki belki limon çiçeği kokusu veya işte içindeki belli orandaki alkol burnunda bir hassasiyet yapmış olabilir. Veya ne bileyim işte ev temizlik ürünleri, bir ev hanımı tutup da hani parfümlü bir ürün kullanırken hapşırıyorsa, burnu kaşınıyorsa ondan vazgeçsin. İşte bir şeyleri uyarıyor demektir. Belki hassasiyeti artmış demektir. Hani bir mesela makyaj ürünleri ne oluyor? Kızarıklık yapıyor, döküntü yapıyorsa onu almıyorsunuz değil mi mesela? Kullanmıyorsunuz. Veya ne bileyim bir şampuan aldınız. Şampuan cildinize iyi gelmedi. Ne oldu? Saçlarınızda böyle sivilceler oluştu saçlı derinizde. Ondan vazgeçiyorsunuz. Onun gibi. Yani burada nasıl diyelim, bir baharattan, karabiberden veya ne bileyim işte bir parfümlerden, kişisel kullandığımız veya evimizde, işlerimizde kullandığımız temizlik ürünlerinden böyle hapşırmalar, kaşıntılar olabilir. Ama bunlar eğer çok oluyorsa, dayanılmaz şekilde oluyorsa, mesela her sabah ben uyandığımda 8-10 kez hapşırıyorum. Burnum musluktan damlanmış gibi su geliyor. Elimde peçeteyle geziyorum. Veya işte ne bileyim iş yerimde veya okulda artık beni hani rezil ediyor. Durmadan hapşırıyorum. İnsanlar beni hasta zannediyor. Filan diyorsa gerçekten sosyal hayatını da etkiliyor. Hep elinde peçeteyle bilmem ne, burnunu her lavaboda hınkırarak sümkürerek insan.
Peki ne yapalım? Alerji ilacı mı kullanalım?
Yani o zaman tabii ki doktorlara müracaat etmek gerekiyor. Yani
ama elde çok fazla bir seçenek yok herhalde Mehmet Hocam. Alerji ilacı verip bekleyeceğiz.
Ya tabii ki hani etken öyle. Yani alerji ilacı verip bekleyeceğiz veya işte belki alerji testi yapıp eğer spesifik böyle belli başlı şeyler, evet, alerjisi tozlu, varsa onlardan uzak durulacak. Yani çalıştığı ortamı, ev ortamı,
evcil hayvan, ev tozu.
Evet, onlardan kendini uzaklaştıracak. Yani mesela şahsen benim karabibere alerjim var. Cidden karabiber kullanıyorum ama eğer abartırsam veya böyle nasıl diyelim.
Herkesin hani, yok mu hocam? Herkes karabiberde hapşırmaz mı?
Yani ama değil. Yani bu gene de bir hassasiyettir. Anlatabiliyor muyum? Öyle de olsa böyle de olsa hassasiyettir. O zaman fazla kullanmayacaksınız. Yani bu ama dediğim gibi gündelik hayatınızı etkiliyorsa o zaman hani ilgili doktorlara müracaat etmekte fayda var.
Peki hocam, ağızda ve dilde çıkan küçük küçük yaraların sebebi nedir? Şimdi ağız yaraları herhalde çok ilgilendirmiyor, dil ilgilendiriyor mu hocam?
Evet efendim, ağız, dil sonuçta esasında biz aynı ağız içi mukoza dediğimiz. Şimdi ağızda yara olunca tabii ki her şey bu yara
ağzımızın tadı kaçıyor bir kere.
Tabir edilebilir. Ama en çok gördüğümüz ağzımda yara denilen hadise aft. Yani aft dediğimiz olay hani çok toplu iğne başı kadar küçük başlayıp ondan sonra biraz büyüyen, sonra bazen beyaz, hatta beyaz kol düğmesi kadar acı veren, olabilen, acı veren, böyle çevresinde hafif şişliği olan bir olay. Yani bu aft dediğimiz hadise tam da açığa çıkarılmış bir şey değil. Yani mesela bir acı, turşu veya aşırı sıcak gıda yendiği zaman dilimizin ucunda, dudağımızda, damağımızda olabilecek böyle hassasiyet. Bazen insanların ağız içi hassas olabiliyor. Mesela hani patlıcan yese dili ağrıyor, acıyor, çatlıyor gibi veya aft oluşuyor gibi hassas olan insanlar var. Veya aşırı sıcak çay, çorba. Çayı sıcak içemeyen, çorbayı gerçekten ılıtan insanlar var. Esasında bakıyoruz öyle o tür yapısı olan insanların aynı zamanda midesi de hassas olabiliyor. Yani gastrit, ülser veya işte reflü dediğimiz ağız acısı gelme hadisesi esasında bu sindirim sisteminin bir parçası. Böyle ağız içinde af dediğimiz yarası olan insanların esasında biraz da acı, ekşi, turşu, kolafanta gibi asitli gıdalar tüketmemesini, midelerine dikkat etmesini istiyoruz. Gene de afta olursa da böyle ağız hijyenine dikkat etmek, onunla ilgili ufak ağız merhemleri, spreyleri kullanmak.
Peki Mehmet Hocam, işin %99,5'u budur da, yani nadiren kötü huylu bir hastalıkta, behçet hastalığı gibi ciddi hastalıklar da çıkabilir. Bunu ayırt etmenin öyle pratik bir metodu var mıdır? Şu ağız yarası evde idare etsin, sabretsin de şu ağız yarası acilen bir hekim tarafından görülsün. Mesela sigara içen birinin ağzındaki yaralar daha mı önemlidir?
Şimdi efendim tabii ki burada iyileşmeyen yaralar, yani bir af dediğimiz hadise esasında ağrılıdır, zonklar.
Çok sürse bir
yani
hafta.
Yani mesela
ama
bademciğin kenarlarında filan insanı bademcik hastası zannettirip doktorlara, acillere götürebilir. Hatta doktorlar tam olarak muayene etmezse acil ortamlarında filan iğne bile yazabilirler. Böyle bademciği şişmiş filan diye. Ama tabii ki iyileşmeyen yaralar esasında biraz da ağrısızdır. Yani hani bir ağrı olmadan böyle dilimiz yarıldıysa, damağımızın içinde böyle bir düzensizlik varsa, yani bunlar hatta mesela tedavi edilmemiş kırık, sivri diş uçlarından da olabiliyor, dişlerden de olabilir. Diş mesela tahriş ediyor durmadan yanak içindeki deriyi veya dilimizi. Yani burada uzun süre tahriş buradaki yara iyileşme dokusunda bir sorun oluşturabiliyor, iyi huylu veya kötü huylu. Anlatabiliyor muyum? Yani durmadan aynı yerde bir yara yapım süreci belli bir zamanda, eğer bir de sigara gibi böyle bir faktör varsa
şüphelenmek lazım.
Hani sigara ne yapıyor? Orada iyileşmeyen yaradaki hücrelerin kimyasını bozuyor, öyle söyleyelim. Kötü huylu olmaya başlıyor. Veya yanak işlerinde, boğazda, dilde böyle beyaz tabaka, lökoplaki falan deniyor işte. Kabuk gibi beyaz tabakalar falan oluşuyorsa o da esasında şüpheli lezyonlardır uzun süreli. Ama başımıza öyle geliyor ki gerçekten çok kötü olup da ondan sonracıma ya bir bundan ufacık böyle kenarından bir ufak parça alalım da inceleyelim dediğimiz hastalarda bir bakıyoruz enfeksiyon. Yani mesela işte vuran bir protez. Yani
çok ağız şükür diyorsa böyle durumlarda.
Çok şükür diyoruz gerçekten. Ağız yapısına uygun değil. Uzun yıllar önce protez yapılmış diş proteziti mesela. Üzerinden yıllar geçmiş. Bu arada çene yapısı değişmiş. Yaşlılarda mesela çene kemiği incelmiş ama daha hala oynayan böyle bir protezi kullanıyor. Sağa sola yara yapıyor. O da gerçekten çok enfeksiyon, şişlik haline gelebiliyor. İlaç tedavisi veriyoruz. Tabii ki yaşlılarda bir de şeker falan olduğu zaman da yaralar zor iyileşiyor falan. Ama tabii ki böyle iyileşmeyen, durup dururken kendiliğinden kanayan, üzeri hani kötü kötü pis pis böyle sarı sarı kabuk yapan.
Göze batıyor diyorsunuz aslında. Ha,
böyle yaralarda mutlaka doktora müracaat etmekte fayda var.
Şimdi yine Mehmet Hocam, eski soruya bir daha geri döndük ama artık soru sorulmuş, ben de size aktarıvereyim, size kısaca cevap verin inşallah. Geniz eti ameliyatının ne gibi riskleri vardır?
Şimdi efendim geniz eti ameliyatının riskleri, tabii ki ameliyat genel olarak her ameliyatın riskleri olduğu gibi vardır. Yani ameliyat bir kere narkozla yapılıyor. Narkoz tabii ki çok gelişti eskiye göre. Narkozda kullanılan maddeler diyelim. Biz hani narkotik maddeler deyince yanlış anlaşılmasın. Ama bunlar da narkotik maddeler. Beyin duvarını geçmeyen, artık daha masum, anne karnındaki bebeğe dahi zarar vermeyen, çok çabuk narkozun atılmasını sağlayan, vücutta birikmeyen narkoz maddeleri var. O açıdan narkozun verdiği riskler çok azaldı. Tabii ki geniz etini alma dönemini kulak burmaz doktorunun iyi ayarlaması lazım. Neden? Aktif iltihap olmaması gerekiyor. Yani bir çocukta hani nasıl diyelim, ağır bir hastalık var. O an mesela çocuk bronşit veya gerçekten ateşler içinde yanıyor bir orta kulak iltihabı veya işte abseli bir geniz eti bademcik. O zaman ertelemek gerekiyor ki zor iyileşiyor. Yani mesela iltihaplı, aktif iltihaplı bir geniz etini o an almamak gerekiyor. Yani bir ilaç tedavisiyle, gerekirse beraberinde tabii ki orta kulak iltihabı varsa orta kulak iltihabına kararlı bir şekilde tedavi edip ondan sonra geniz etini almak gerekiyor. Ama bademcikle birlikte yapılabilir, tek başına yapılabilir. Geniz etini biraz daha hani ücra bir köşede olduğu için Güzel yapılırsa da ameliyattan sonra öyle çok da sıkıntı yaşamaz çocuklar. Yani bademcik ameliyatı gibi değildir. Birlikte de yapılabilir.
Peki bölgeye girmişken soralım Mehmet Hocam. Biz genelde işte hastaları konsülte ediyoruz kulak burun hekim arkadaşlarımızdan. Geniz eti var mı, ameliyat edelim mi, bademcik almaya değer mi diye. Genellikle biz sormadan bir cevap daha geliyor. Orta kulak iltihabı var. Orta kulakta sıvı birikimi var. Tekrarlayan kulak iltihapları, işitme azlıkları, işitme kayıpları vesaire. Bir de kulağa tüp takalım. Kulağa niye tüp takılır? Soru şu, orta kulak iltihabı için tüp takmak şart mıdır?
Şimdi efendim, gerçekten bu konuda biz çocukların veya hasta yakınlarının direnciyle çok karşılaşıyoruz. Her gün karşılaştığımız bir şey. Mesela bugün de başımıza geldi. Çocuk artık, ben inanın babasına annesine söyledim. Ben dedim artık tedavi vermekten bıktım.
Çocuğumuza. Kulak iltihabı mı oluyor tekrar?
Şimdi efendim şöyle, tekrarlayan kulak iltihabı oluyor. Neden oluyor? Çünkü kulak zarımıza hava sağlayan bir nevi darbukanın borusu gibi çalışan, genzimize açılan östeki borusunu tıkıyor. Geniz eti. Tıkıyor veya oradan böyle migrasyon dediğimiz bakteriyel veya viral iltihapların yukarıya doğru çıkışına neden oluyor. Hava yetersizliği, hava devri daimi olmadığı için orta kulakta kendini temizleyemiyor. Böylelikle kulak zarı yapışmaya yüz tutuyor. Kulak zarının arkasında kemikçikler birbirine böyle kireçlenmeye başlayabiliyor. Adeziv dediğimiz yapışık kulaklar işte. Yani gerçekten şimdi şuna benziyor. Yani bundan hani bir dedem anlatırdı. Dişçiye niye gidilir? Diş çekmek için gidilir, değil mi? Dişin ağrıyorsa dişçi de diş çeker. Şimdi artık yani oradan benzeteyim. Diş hekimlerine diş çekmek için gitmiyoruz biz artık. Yani diş çekmeye giden belki de çok nadir.
Dolgu yapsın diye gidiyoruz.
Tabii. Kurtarsın artık erken erken dönemde artık. Yani işin rengi değişti. İşin kalitesi beklenen değişti. Yani artık bir diş hekimi Allah'ın yarattığı dişi son çare olarak çekiyor. Hatta ben son zamanlarda duydum, 4-5 senedir yani diş absesi olan, kökünde bile abse olanı çekmiyorlar. Kök tedavisi yapıyorlar, abseyi boşaltıyorlar filan. Yani çene cerrahisi de diş hekimliğinde geliştiği için. Yani bundan 5 sene 6 sene öncesine kadar dişte abse varsa çekilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir iğne ilaç verilirdi, 5-6 gün sonra çekilirdi. Şimdi ondan bile artık vazgeçmişler. Neden? Çünkü ne kadar da implant da olsa, titanyum da olsa, protez de olsa, zirkonyum da olsa
orijinalini
Allah'ın yarattığını tutmuyor. Şimdi kulakta da böyle. Yani biz ne yaparsak yapalım gerçekten orijinal, böyle hani bakir diyelim, kulak zarını ve kulağın arkasındaki o üç kemikçiğin yapısını tutmuyor hiçbir şey. Yani burada titanyum şeyler, protezler, murotezler, gözle görülmeyen küçücük protezler filan ileriki yaşlarda ameliyatta konsa dahi veya işitme cihazı, en mükemmel insan sesine en yakın dijital işitme cihazları bile Allah'ın yarattığı sesi tutmuyor. Bizim mikrofondaki sesimiz mesela radyodaki sesimiz çok farklı. Çok farklı. Yani herkes kendi sesini bilir. Öyle olunca biz artık işin çok daha kalitesine yönlendik. Nasıl? Bu sonuçta 5 duyudan biri. Yani ben önceki yıllarda diyelim, belki de bir yıl geçti bilmiyorum, programda söylemiştim. Ya artık şöyle bir şey var, hani insanın, bir çocuğun gelişimi belki de duyduğuyla da alakalı. Hani gördüğü çok önemli, anlatabiliyor muyum? Duyduğuyla da alakalı. Çünkü iletişim, yani annesiyle, babasıyla, öğretmeniyle, ondan sonracığıma ilişkisi veya işte bir mesela müzik. Müzikten zevk alması, anlatabiliyor muyum? Notaların hepsini duyması, kaliteli duyması. Yani burada ben bugün bir hastama söyledim. Hani piyanonun 100 küsur tane tuşu olabilir. 3 tanesi, 4 tanesi de ya bozuk olsun, çalışmasın veya akordu bozuk olsun denilebilir mi piyanist için? Kalite düşer. Duymada da böyle. Yani artık biz kulak zarı patlamadıysa değil... Hani kulak zarı delikteyse tamamdır değil artık yani bizim için. Hani kulak zarı ve içindeki sistem mükemmel güzel çalışsın ve inşallah ömür boyu çalışsın.
Şimdi tüp artık, takarak bu sistemi çalışır mı?
Tüp takarak biz buna geçici bir fırsat veriyoruz. Nasıl? Bu tüp takma hadisesi esasında ilaç tedavileriyle, iğne olur, antibiyotik veya diğer ilaçlar veya tablet olur, şey olur, kulağımıza antibiyotikli damlalar, bunlar birlikte kullanıyoruz. 3-5 ilacı birlikte kullanıyoruz. Birlikte alerji spreyleri mesela. Yani böyle hani ilaç kombinasyonu diyelim. Ben bunu hastalara da şöyle açıklıyorum. Ya diyor ki doktor bey, ya buraya 3-5 tane ilaç yazmışsın. Ya bu kadar fazla değil mi? Diyorum ki kardeşim, sen bir sofraya oturduğun zaman bir tane çorba içip kalkıyor musun? Ne oluyor? Yanında mesela ekmek yiyorsun. Hani pilavın yanında bir de et olsun, tavuk olsun diyorsun. Ya hatta diyorsun ki bir tane de ayran olsun, yuttursun veya bileyim salata da olsun diyorsun. Değil mi diyorum? Öyle olunca yani böyle tedavilerde eğer orta kulak iltihabı, birlikte genizeti veya işte balgamlı sinüzit varsa, hani doktorun verdiği ilaçlarda eğer bir şişlik azaltıcı, bir soğuk algınlığı grip ilacı varsa, oradaki birikimi balgamı söktürecek bir balgam söktürücü varsa, kulağına belki de dıştan bir fayda edecek antibiyotikli damla falan varsa, bunları da kullanması, ama kullanmasına rağmen de geçmezse o zaman ne yapıyoruz? Yani bir nevi ben hastalara öyle söylüyorum. Lavabonun açılması gibi. Yani lavabo tıkandığı zaman ne yapıyor? Abi su biriktiriyor. Pis pis kokuyor. Değil mi efendim?
Aynı faaliyet onun gibi, görmüyor.
Faaliyet görmüyor. Onun gibi temizleme faaliyetidir bizim yaptığımız. Kulak zarına tüp denilen küçük bulgur tanesi kadar bir borudur. Silikon genellikle tercih ediliyor veya eskiden altın kaplı borular vardı. Yani bu boru ne oluyor? Geniz etinin olduğu bölgedeki doğal boru iyileşene, ödemini çözülene ve aktif bir şekilde hava sağlayana kadar orada kulak zarını kurutulsun. Yani bu zamanla bir ayda atan var, bir senede atan var. Önemli değil ama işte biraz sıkıntı oluşturuyor. Kulağı sudan korumak gerekiyor filan filan. Ama gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Peki bu kulak tüpünü taktık, iyileşti. Onunla kulak tübü de kendiliğinden çıktı. Biz de gördük, aldık onu böyle küçücük bulgur tanesi kadar. Peki hiç olmayacak mı? Vallahi yani bir sene sonra, bir iki sene sonra tekrarlayan, bünyesi çok alerjik, çok tekrarlayıcı sinüzit atakları geçiren çocuklar oluyor, görüyoruz. Veya genç yetişkinler görüyoruz. O zaman da mesela baktığımızda gene ilaç tedavileriyle, ki bu ilaç tedavisi antibiyotikli olsa dahi, yani bazı hani ekollere göre, mesela Alman ekolüne göre bir ay. Ya Amerikan sağlık sigorta sistemine göre belki 2-3 ay. Kullanılmasına rağmen tekrarlayan, ara vermeden kullanılmasına rağmen geçmiyorsa, o zaman gene tekrarlayıcı kulak tüpleri veya hemen atmasın diye biraz kalıcı kulak tüpleri, en azından kulak gelişimini tamamlayana kadar, 12-15 yaşına kadar kalsın diye kulak tüpleri kullanabiliyoruz, takabiliyoruz. Bunların hepsi bilimseldir. Yani doktorlar bunu hem muayene hem de bir de kulak testiyle, bu timpanometre denilen kulağın zarının titreşebilirliğini ölçen orta kulak basınç ölçümü testiyle zaten kağıda dökerler. Yani laboratuvar olarak da ölçülür. Eğer o yapılan tetkikte kulak zarı çalışmıyor, titreşim vermiyor, iç taraftaki boru tıkalı oluyorsa ve bu bir kere değil, tedaviye rağmen birkaç hafta sonrasında gene aynısı çıkıyorsa, o zaman başka çare kalmıyor.
Tüpü takalım diyorsunuz.
Çünkü hani mesela göze niye katarak ameliyat yapılıyor? Çünkü lens ışığı geçirmiyor. Kulağa niye tüp takıyoruz? Çünkü ses titreşimini iletmiyor. Öyle olunca bir şeyler yapmak gerekiyor yani.
Peki Mehmet Hocam, gelen soruları size yöneltmeye devam ediyoruz. Yormamışızdır inşallah. Kulaklıkta müzik dinlemek işitmenin azalmasına neden olur mu?
Efendim şimdi burada desibel hadisesi çok önemli.
Yani sesin şiddeti.
Sesin şiddeti ve maruz kaldığı süre. Yani burada sesin şiddeti ve maruz kaldığı süre çok önemli. Yani mesela gürültü, aşırı gürültü hadisesi 90 desibel, 95 desibel deniyor. Yani gerçekten 90-95 desibel ses seviyesi çok yüksek bir ses seviyesi. Yani buna uzun süreli maruz kalmak mutlaka ve mutlaka sıkıntı yapar. Ama bir de şöyle bir şey var ki, hani 60-70 desibel, bu da dışarıdan duyulabilen Walkman sesi. Yani kulağına takmış Walkman'ı, ondan sonra acıma yanında duran adam da sesi duyuyor böyle.
Ha, hani, bu 60-70 diyorsun.
Yani bu biraz esasında fazla bir ses yani kulağa. O da
belki kulaklık süre kalitesizdir hocam, ondan dışarı ses veriyordur.
Evet, dediğiniz gibi hani kulağında kir varsa gerçekten o sesi de ileri itmiyordur, belki de iletmiyordur, onun için açıyordur genç arkadaşımız. Ama yani yüksek frekanslı ses gerçekten iç kulak sisteminde problem yapıyor. Nasıl oluyor? Mesela esasında bünye kendisini biraz da koruyor hocam. Hani mesela kötü koku veya iyi de koku olabilir. Mesela parfüm sıktık odamıza. Ne oluyor? Bir 5-10 dakika sonra duymuyoruz artık, değil mi? Bünye alışıyor. O koku yokmuş gibi. Veya işte ne bileyim, evde kahve kokusu var. Bir 15 dakika sonra kahve kokusunu almıyoruz. Yani bünye çünkü onu yapıyor. Yani beyin onu diyor ki tamam diyor, bu var ama diyor benim için önemsiz diyor. Yani uyarıcı değil diyor. Ben bunu ihmal edebilirim diyor. Başka kokulara adapte olayım diyor. Aynı ses de böyle. Şimdi kulak da adapte oluyor esasında. Yani bir mesela bize hastalar geliyor. Diyor ki ben diyor kardeşim yani bu gemilerde büyük tonajlı gemilerde makinist adam. Yani gün yüzü görmeden aylarca mesela ne bileyim kıtalar arası yük taşıyıcılığında gemilerde çalışan insanlar oluyor. Yani adam kulaklık da kullanmamış. Yıllarca çalışmış makine sesi ki o makinalarda ev büyüklüğünde anlatabiliyor muyum? Harıl harıl harıl harıl harıl gürültü. Yani şimdi o kulak ne yapıyor esasında beyin kendini koruyor. Yani standby yapıyor. Anlatabiliyor
muyum? Belli sesin üstünü çıkıyor.
Belli sesin evet diyor ki ben bu ortama alışmam lazım kendimi koruyayım sağlığımı.
Peki dışarıda yoksa, ne yapıyor bunlar
hocam? Yani zihin sağlığım gidecek diyor. Kendini
dışarıda
kapatıyor.
Normal seslerde adapte olabiliyorlar
şimdi
mı sonra?
Dışarıda normal seslerde işte bağıra bağıra konuşuyorlar. Sonra eve gidiyor hanımıyla falan bağırıyor falan. Duymuyorsun diyor. Çünkü hassasiyeti azalıyor. Veya işte müzisyenlerde bu hani.
Gürültülü müzik yapanlarda
bateristlerde falan durmadan hani gece kulüplerinde yüksek sesle zangır zangır zangır. Ondan sonra cama bir bakıyorsun zaten hani müzik kulağı sağır olur biraz denir ya iyi müzisyenler biraz kulağı sağır olur falan gibi tabirler var. Beethoven'dan falan kalma herhalde. Hı hı. Ama ne oluyor işte sonuçta çınlamalar birlikte ondan sonra cama işitme kalitesinde azalmalar. Yani bu da önemli bir durum. Yüksek sesli ve uzun süreli kulaklık kullanmamak gerekiyor. Bir de kulak içi eğer kullanacaksa da kulak deliğinin içine değil kulak kepçesini de içine alan böyle kulaklıklar daha sağlıklı olabilir.
Yani özü şu hocam çok yüksek sesi duya duya demek ki normal sesler böyle deyip sistemi alçaya alıyor. Evet. Kulaklığı çıkardığımı sağır gibi oluyor.
Yani vücudun her yerinde öyle mesela tuzu seven bir insan tuz yiye gerçekten tuzun tadını almıyor. Bu sefer tuzu daha da artırıyor. Ya bana tuzsuz geliyor diyor. Şeker
direnç
de öyle
gelişiyor.
Değil mi? Tabii yani öyle. Bir şekerde insan bayağı bir şekerli der. Üç şekerde beş şekerde az gelebilir. Vücut kendine sinir sistemi hangi uyaran olursa olsun ona adapte olma. Bu da esasında hayatı idame için Allah-u Teala'nın yarattığı bir özellik.
Peki Mehmet Hocam teşekkür ediyoruz. Kötü kokulu kulak akıntısının sebebi ne olabilir? Tedavisi var mıdır? Tedavisi nedir?
Şimdi efendim kötü kokulu kulak akıntısı demek mutlaka ve mutlaka bir sorun var demek. Yani kötü koku burada yani sülfürik gazların oluştuğunu gösteriyor. Yani sülfürik gazlar nedir? Hani bozulma. Burada bir insanın kendi kulak yağı da tabii kulak yağı da bozulabilir. Yani bakteriler, mantarlar bunu belki de bir gıda olarak da kullanabilir. Bozulma başlar. Kokulu bir akıntı başlayabilir. Veya cilt hastalıkları da aynı ortamda oluşabilir. Veya kulak zarı bütünlüğü bozulduysa orta kulaktan gelen bir iltihaplı akıntı da kokulu kulak akıntısı yapabilir. Burada şöyle bir şey var. İhmal edilmemesi lazım. Çok basit ilk başlangıcında yakalanırsa basit bir damla veya merhem tedavisiyle veya kulağın içindeki havasız ortamı temizleyeceğimiz bir kulak kiri temizliğiyle çok büyük sorunların önüne erken dönemde geçebiliyoruz. Ama ihmal edilirse, tıkanırsa, içindeki havasızlıktan dolayı artık mantar filan bakteri iyice yerleşirse, hatta artık kulak zarını gizli gizli böyle artık yolarsa diyeyim böyle mantar gibi hastalıklar. Çünkü tatlı tatlı kaşınır, ağrı yapmaz. Kulak zarında, kemik duvarda, kemikciklerde hatta biliyorsunuz yani böyle ameliyata kadar giden kulak kemiklerinde erozyona sebep olabiliyor. Kulak duvarında problem oluşturuyor.
Bunlar her zaman mikrobik midir Mehmet Hocam?
Şimdi efendim mikrobik hadisesi şöyle bir şey var. Hani benim tabii ki bilgim çerçevesinde diyeyim.
Mesela bir kanserde böyle bir şey olur mu? Kulak kanseri gibi bir şey.
Şimdi kulak kanseri hadisesi de tabii ki gerçekten oluyor. Dış kulak yolu kanserleri ondan sonra acıma gördüğümüz şeyler. Yani başımıza gelmeyen şeyler değil. Hani mesela meslek hayatımızda belki de hani 20-25 sene içinde belki 2 de olsa 3 de olsa görülebilen şeyler. Orada da gene bozulma var. Yani bir bozulma başlıyor. Hücresel doku bozulması. Ne oluyor? Kanser koku yapmıyor ama o bozulan bütünlüğü bozulmuş deriye, yağ bezlerine filan ne oluyor? Mikroplar da yerleşiyor. Süper enfeksiyon deniyor. Bakteri, mantar filan. Ondan sonra tabii ki onlar görüntüsü farklıdır. Yani kanama yapabilir, düzensizliği filan biliyorsunuz. Her türlü böyle cilt kanseri gibi hastalıkları da hani biz baktığımızda bunu anlıyoruz yani.
Peki Mehmet Hocam, biraz daha sevimli bir soru sorayım şimdi size. Dil bağının çocuğun gelişimine bir zararı var mıdır? Müdahale ne zaman ve nasıl yapılmalıdır?
Şimdi efendim, siz de tabii ki normal hayatta çok bizden çok karşılaşıyorsunuz. Dilin bağı vardır zaten. Dilin bağı olmazsa olmaz.
Dilin kemiği yoktur.
Dilin kemiği yoktur dediğiniz gibi. Ama bu dil bağı hadisesi dilimizin hareketini engelliyorsa, yani bir tam hareketini engelleme var biliyorsunuz. Biraz da kısmi hareketini engelleme. Burada tabii ki önce ilk 6 ayda biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani ilk 6 ayda bakmak bile doğru değil belki de. Yani var dese de karar vermemek lazım. Çünkü çok küçüktür, çok belirsizdir. Tam olarak muayene edilmesi objektif sonuç vermez. Ve zaten 6 aydan önce de bir müdahale yapmak, bebeğin biliyorsunuz hani metabolizması çok stabil olmadığı için gıda alımını çok da engellemek istemeyiz. Yani bir hani dil bağına müdahale etsek çocuk hani bir yarım gün yemek yiyemezse bütün tansiyonu düşer, filan etkilenir bilmem ne. Onun için biz bir 6 aylık bebeği bekletiyoruz. 6 ay sonrasında baktığımız hadise şu. Yani dilimizin altındaki yüzeyde ne kadar önde, ne kadar arkada. Eğer dilimizin arka kısmında dil kaslarının ve damarlarının olduğu yere çok yakınsa normal. Bu zaten. Ama bir de dilimizin ucuna yakınsa, ki hatta dilimizin ucunu eğer böyle kertikli bir hale getiriyorsa diyeyim, o zaman gerçekten problem fazla demektir. Yani bunu şöyle anlaşılabilir. Yani bir yaşına gelmiş bir çocuğa hani bir dilini uzat filan denirse veya karşısındaki kardeşi dilini uzattığında böyle alay etmek için o uzatamıyorsa, yani burada olay şu, eğer dili ön dişini geçmiyorsa gerçekten o büyük bir sorundur.
Hatta, ön diş misin hocam, dudaklar
evet,
mı?
Evet, ön dişi geçmiyorsa çok büyük bir sorundur. Dudakları geçmiyorsa beklenebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani dişini geçti ama dudaklarını geçmedi. O zaman inkomplet deniyor. Yani dilin de ucunu çok da kertikli hale getirmiyor zaten. O biraz daha beklenebilir. Ne zamana kadar? İşte burada 2 yaş sınırı var. 2 yaş çünkü prelingual denilen dönem. Yani 2 yaştan sonra lingual döneme geçiyor. Yani bir nevi konuşma dönemi denilen. Yani bu eğer varsa konuşma döneminden önce çözülmesi lazım. En ideal zaman 6 ayla 1,5 yaş arası, 1 yaş. Eğer burada gerçekten tam dilin ucunda yerleşimli ise onu çok da beklememek lazım. 6 ayda 1 yaşından önce halletmek.
Peki ameliyathane şartlarında mı yapılıyor Mehmet Hocam?
Ameliyathane şartları da şart değil esasında. Şöyle, ama tabii ki mesela çocuk büyümüş, 3-4 yaşına gelmiş, aç desen ağzını açmıyor, tut desen tutamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki bu da böyle hani karga tulumba yapılacak bir şey de değil. Ondan sonra çünkü dilin
küçük bebekler hocam, 9 aylık bebek mesela.
Ya, 9 aylık bebekte eğer ailede uyumluysa herhangi bir sorun oluşmadan acil müdahale şartlarında bir hemşirenin yardımıyla oraya bir uyuşturucu spreyi, diş hekimlerinde kullandığı spreyi sıkarak bunu hafif bir şekilde halledilebilir. Ama çok ağırsa...
Yakıyor musunuz, kesiyor musunuz, ne yapıyorsunuz hocam?
Efendim şöyle, esasında hani kesme hadisesi daha doğal. Yani tabii ki burada dilin bunu hani cerrah bilir, dilin alt kısmındaki damarlara çok da yakın olmaması lazım. Hani dil bağı bir nevi perde gibi olması gerekiyor. Hani zaten dil bağı varsa perde gibidir. Perde gibi olan dil bağı esasında müdahale edilir. Yok böyle hani zaten kaslıysa, şöyle kalınsa filansa, o zaman belki de hani tabii ki nerede yerleşimli olduğuna bağlı. Eğer çok uca yerleşimse o zaman ameliyathane şartlarında yapmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani dil bağına baktı doktor, yani bayağı bir böyle perde gibi filan değil. Ondan sonracıma yani müdahaleyi hangi yaşta olursa olsun ameliyathanede yapalım. Hem de oralara da kendiliğinden eriyen dikişler atalım. Güzelce daha sağlıklı, daha kolay iyileşsin de diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani burada küçük çocuklarda eğer basitse, perde gibi ise ufak bir müdahaleyle o dil bağı halledilebilir.
Peki Mehmet Hocam, sizi çok yorduk. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son bir iki sorumuzu arz ederek bitirelim inşallah. Bademcik vücutta ne işe yarar?
Efendim, bademcik vücutta esasında şöyle bir şey var. Tabii ki bu çok büyük tartışmalara sebep olan bir konu. Ama yani yapılan araştırmalara göre son 5-6 senede alınmış bir karar var. Bu bademcik geniz eti olayı esasında vücudumuza ilk giren, bebekken ilk giren anne sütü ve annenin cildindeki bakterilere karşı ilk uyarıyı karşılayan lenf bezleri. Yani bu lenf bezleri sonuçta ne olacak? Vücudumuzu dış ortama, dış hayata karşı hazırlayacak. Yani kanımıza lenf hücreleri oluşturacak. Bu lenf hücrelerini de boş boş yapmayacak. Lenf hücrelerini eline silah verecek. Diyecek ki bak sana şu şu silahları hazırlıyorum diyecek. Yani bir nevi eline top verecek, tüfek verecek, tabanca verecek. Yani bu top, tüfek, tabanca hadisini biliyorsunuz, dışarıdan gelen bakteri olsun, virüs olsun veya alerjik maddeler olsun, onlara karşı geliştirdiği antikorlar oluşturuyor. Yani antikorları üreten organlardır. Bademcikte, geniz etinde bunlardan. Ama ilk bebeğin ilk muhatap olduğu, dışarıdan gelen ilk flora dediğimiz, belki de annesinin vücudundaki, kendinin vücudundaki bakterilere karşı dost bakteriler, dost şeyler, etkenlere karşı geliştirdiği immünoglobulinler, ondan sonracıma bunları oluşturan esasında lenf bezleri. Sonra siz benden daha iyi biliyorsunuz değil mi efendim? Esenim. 9. aydan 10. aydan sonra ek gıdalara başlayarak ne oluyor? Bebeklerin esasında bağırsakları da gelişiyor. Bağırsaklardaki çok büyük faydası olan, değil mi, mezenter lenf bezleri deniyor ki, yani bu lenf bezleri sonuçta bağırsaklarımızın, belki de gıdalarla aldığımız, doğal olarak hiçbir gıdamız steril değil. Hani steril olsa ameliyathanede hastanın karnına konulur, yani bir pilavı böyle steril kabul edemeyiz. Bu da doğaldır zaten. Yani fırından çıkan ekmek bile steril değildir. Yani böyle bir iddiamız da yok. Böyle bir hayat tarzı da yok. Yani laboratuvar şartlarında yaşayamayacağız. Birinin aklına
getirmeyin bu durumu Mehmet
Tabii. Hocam. Tabii. Yani sonuçta bu başlıyor karnımızdaki, akciğerlerimizin çevresindeki, kalbimizin çevresindeki lenf bezleri artık büyük bir oranda bu lenf hücrelerini üretmeye ve immünoglobulinleri üretmeye başlıyor. Burada olay şu, yani bak, yani bademcikler, geniz eti aman aman mutlaka alınmaması lazım. Bir bekçi mi alınırsa akciğerlere enfeksiyon geçer, vücudun savunma sisteminin bir parçası. Yani bu tabii tartışılıyor ama yapılan araştırmalara göre artık hani bebeğin 9. aydan sonra, hani hadi diyelim 1 yaşından sonra, Amerikalılar 9. ay diyor, artık ihtiyacı kalmıyor, öyle söyleyelim. Yani vazgeçilmez lenf bezleri olmaktan çıkıyor. Yani geniz eti ve badem. Çünkü artık vücudun kendi bağırsak ve akciğerlerinin lenf bezleri artık ana görevi alıyor.
Yani hocam mümkünse aldırmayalım, gerekiyorsa kaçınmayalım.
Evet, yani şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu narkozdaki gelişmeler çok mükemmel bize yardımcı oluyor. Onun için Amerika'da artık 9. aydan itibaren gerekirse geniz etini alıyorlar. Bademcikleri de biraz daha bekletiyorlar ama hatta bizim de burada Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde izin alınaraktan ihtiyaç olan bazı bebeklerde çalışma yapılmış. Yani öyle bir vaka serisi de var. 9. 10. aydan itibaren alınan geniz eti veya bademcikler var.
Buraya gelecek bu iş yani.
Yani bu gitgide gelişiyor. Çünkü bundan mesela biliyorsunuz siz de, belki de birkaç sene önce bilmiyorum ama kalbi delik çocuklar değil mi efendim? 2 yaşında, 3 yaşında bekletilirdi. Belki de yarısı o hani
kaybedilirdi,
hayatına devam edemezdi. Ama şimdi neredeyse anne karnındayken ameliyat yapılacak yani, daha doğmadan. Gün kaçırmamak için. Yani o seviyeye geldi. İşler gitgide gelişiyor tabii ki.
Peki Mehmet Hocam, programımızın sonuna geldik. Son bir soruyla bitirmek istiyorum ben. Ses kısıklığı ne zaman önemsenmelidir?
Efendim, yani gerçekten çok kapsamlı sorular soruyorsunuz.
Cevap
esasında.
Her zaman deyip bitiriyorum.
Şimdi efendim, ses kısıklığı tabii ki mesela insan kendini bilir. Yani nasıl bir sinirlendi, bağırdı çoluğuna çocuğuna veya iş yerinde veya trafikte, bana öyle oluyor yani. Trafikte sinirlendim, pencereyi açtım, hava soğuktu, bağırdım böyle, kardeşim böyle yapılır mı falan dedim. Hadi bir baktım bir saat sonra sesim kısıldı. Veya ne bileyim işte hani futbol takımına sinirlendik, anlatabiliyor muyum? Yenildik mesela falan, bağırdık çağırdık. Ondan sonra acaba veya ne bileyim çok heyecanlandık, hani bir maça gittik falan, orada bağırdık çağırdık. Sesimiz kısıldı, biraz boğazımız hafif ağrıyor. Biraz kuru öksürüğümüz var.
Buradan futbol maçları ses sağlığına zararlı mıdır, çıkabilir mi
hocam? Bu normal. Yani bu hepimizin başına gelen bir şey. Yani ufak tefek böyle tedbirlerle, nasıl işte biraz ıhlamur, hani ıhlamur içeriz. İşte çok sıcak olmamak kaydıyla yumuşatıcı, eskiden böyle hani muhallebi pişirildi, sıcak muhallebi falan gibisinden şeyler içirdi. Bu, hani şey salep gibi falan. İyi gelirdi böyle. Annelerimiz yapardı. Yani nişasta falan böyle şey yapar, içirir gibi. Yani böyle tedbirlerle rahatlıyorsa, geçiyorsa herkesin başına gelebilir. Ama baktık ki geçmiyor. Ses kısıklığı gitgide artıyor. Yani burada normalde 24 saatte geçmesi lazım. Bu arada hani kendimize, sağlığımıza dikkat ederiz. Ama geçmedi. Daha da devam ediyor. Veya geçiyor, tekrar oluşuyor. Hani mesela sesimizi artık kullanamıyoruz. Yani bu sesini kullanan insanlar hani öğretmenler olsun, imamlar olsun işte ne bileyim. Veya işte ne bileyim hani ticari olarak da sese ihtiyacımız var. Telefonla konuşuyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Ben doktor mesela bakın gördüğünüz gibi burada böyle konuşuyoruz, gevezelik yapıyoruz.
Estağfurullah.
Yani eğer etkiliyorsa bizi o zaman mutlaka doktora gitmemiz lazım. Tabii ki bir de ses kısıklığı zannedilip de sesin tınısının değişmesi var. Yani ses kısılmadan da tını değişmesi esasında biraz sorundur. Yani mesela sesi böyle olup da sesi hani belli bir zaman içerisinde kalınlaşılan insanlar da oluyor. Sesim kısık değil ama sesim hani ben de tanıyamıyorum kendimi veya işte eşim, dostum, iş yerimdeki insanlar ya senin sesin değişti diyen insanlar da var. O da mesela gizli bir sorun. Yani ses telinde hemen direkt ses kısıklığı değil de mesela ses telindeki gizli kalınlaşmalar böyle gitgide hani aynı ağız içindeki yaralar gibi küçük de olsa bölge. Yani
kötü huylu şeyler,
yani kötü huylu şeyler de böyle başlayabilir. Bir anda ani ses kısıklığından daha sinsidir bunlar.
İlerleyen haftalarda kokusu çıkar diyorsunuz.
Evet, yani öyle zamanlarda mutlaka bir müracaat etmekte fayda var.
Peki Mehmet Hocam çok teşekkür ederiz. Ses sağlığınızı daha fazla zorlamadan programımızın sonunu getirelim inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konuğu kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Özakkaş. Kendisiyle sizden gelen soruları paylaştık. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kalın sağlıcakla.